Ayrım 3.
Sergey ile Anna önceleri havadan sudan söz ettiler. Dağınık bir konuşmaydı. Bir Moskova metrosu, bir Paris gösterileri, tarım sergisiyle Prag'daki durum söz konusuydu. Sonra Anna İspanya'yı anlattı. Tugayımızda harika bir Bulgar vardı. Kuşatıldık. Bir yol buldu, bizi deniz kıyısına çıkardı. Çok iyi şarkı söylüyordu. Aramızda Almanlar, Fransızlar, Yugoslavlar, Çekler, Macarlar da vardı. Savaşa giderken 10 dilde internasyonal söyleniyordu. Ne güzel değil mi? Ara sıra İspanya İç Savaşı bana bir son gibi geliyor. Neden? İspanya bir başlangıçtır. Orada her şey geçmişe, geçen yüzyılın ihtilal hikayelerine benziyordu. Saflık, çocukluk ve aptallık bir arada. Böyle şeyler bir daha tekrarlanır mı? Hayır, bundan sonraki savaş çok daha amansız ve zorlu olacak. Sizinkilerden biri bana sık sık kuvvetler arasındaki eşitsizlikten, romantizmin savaş kazanmaya yetmediğinden söz ediyordu. Oysa İspanya ne kadar dayandı? Demek bu yalnız bir teknik sorun değil. Adını hatırlamıyorum, Russo derdik biz ona. Romantikliğimizi başımıza kakardı. Ama kendisi de romantiğin biriydi. İspanya'yı özellikle yüreğinin temizliğinden ötürü severdi. Ben de oraya gitmeyi düşündüm. Enstitüdeki arkadaşlarımdan biri İspanya'da öldü. Russo'muzu bir zeytin ağacının dibine gömdük. Ama tanrılaştırılmasından ürküp üzerine taş dikmedik. Mezarının yerini biliyorum. Oraya dönersek ama hiç sanmıyorum. Tabii döneceğiz. Yalnız başka bir yoldan. Berlin üzerinden. Sözleriniz insanın hoşuna gidiyor. Ama burada durum hiç de hoş değil. Hitler'den herkes korkuyor. Almanya korkulacak bir güç üstelik. Nasıl hazırlandıklarını biliyorum. Sovyetler Birliği'ne saldırmak zorundadır. Yoksa ayakta kalamazlar. Bizim gücümüz de bu gerçeği bilmemizden geliyor. Ben çocukluğumdan beri hep aynı şeyi duyuyorum. Savaş kaçınılmaz oldu. Önce kuşatma dendi, ardından faşizm ortaya çıktı. Mıknatıs gibi bütün düşmanlarımızı yanına çekti. Savaştan kaçamayacağımızı biliyoruz. Çocuktum. Umutla batıya doğru baktığımızı hatırlıyorum. Devrimi düşünüyorduk. Artık düşünmüyor musunuz? Tabii düşünüyoruz. Ama biliyorsunuz tarih bir takım dönüşler yaptı. 20-30 yılı böyle sürecek. Şimdi her şeyden önce kendimize güvenmek zorundayız. Biz kime güvenmeliyiz? Siz başta kendinize güveneceksiniz. Toplama kampındayken uzun uzun Moskova'yı, oradakilerin nasıl yaşadığını düşündüm. Çok güçtü göz önüne getirmek. Dergilerdeki resimlerde Rus kızları hep gülümser. Evet, gülümserler. Hem çok tatlı gülümserler. Ama istediklerinden çok az gülümseyebiliyorlar. Sergey bir kahkaha attı. Benim istediğimden de çok az gülüyorlar. Hayatımız pek güç. Konut çözümlenmeden tahta iskeleleri arasında yaşlanacağız gibime geliyor. Yakındığımı sanmayın. Ülkemin molozlarını yeryüzünde hiçbir şeye değişmem. Sanıldığından da güç anlaşılır insanlarız biz. Cennetle cehennem Dickens'ın olsun. Bizim için tek gerçek hayat karma karışık hayat. Bir gün Moskovalı bir dostuma rastladım. Arjele'den geliyordum. Arjele'yi duydunuz mu? Her gün insan ölüyordu orada. İspanya'yı sordu, ona her şeyi anlattım. Ardından elbiselik kumaşı Galeri Lafayette'ten mi yoksa Printemps'dan mı alması gerektiğini, ne marka çorapların daha sağlam olduğunu öğrenmeye kalkmaz mı? Bir şey anlamadım. Ben anlıyorum. Merak etmeyin. Nereden çorap alacağımı sizden öğrenmeye kalkmam. Evli değilim. Üstelik dükkan dükkan gezmeyi de sevmem. Ama az önce anlattığınız kişinin durumunu size açıklamak istiyorum. Sizin gibiler için yaşamak kolay değil. Boğuşuyor, tutuklanıyor, ölüyorsunuz. Giyinmek, iyi giyinmek akla bile gelmiyor. Nelerden yoksun kalma pahasına fabrikalarımızı yaptığımızı düşündünüz mü? Dükkana giren adamın bakacağı yeri şaşırmasından doğal bir şey olamaz. Karısı genç, modaya uygun giyinmek ister. Coşturucu bir yanı olmadığı gibi ayıplanacak yanı da yok bu davranışın. Hangi marka çorap alacağını size sordu. Günü geldiğinde de tanka tırmanıp yiğitçe ölecek. Bakın ben şu kadar çift çorap yaptığımızı okudukça zafer kazanmışçasına seviniyorum. Oysa çoraptan bana ne? Önemli olan çorapları bizim yapmamız. Size nasıl da gıpta ediyorum. Koskoca bir ulusunuz var. Sizin de ulusunuz var. Bilmem, anlaşılması güç diyordunuz. Oysa sizin ülkenizde her şey çok basit. Ülkenizde yapılan çoraplar sizi sevindiriyor. her Rus'un bir eğitici yanı olduğunu düşünüyorum. Çok şey biliyor, çok daha fazlasını yapabilir. Ama duygulara gelince o başka şey. Siz konuşurken kendi kendimi uzun ve korkunç bir hayat yaşamış yaşlı bir kadın sanıyorum. Benim için her şey çok daha karışık, anlaşılması güç. Bir an ülkenizde olup bitenleri unutun, anlamaya çalışın. Bambaşka bir dünya. Bir Yahudi ile evlendim. Daha doğrusu Henry kendini hep Alman saymıştır. Dostları Almandı. Bir Alman kızı aldı. Ben bir papaz kızıyım. Herkes gibi çalıştı. Kimyagerdi. Uzun süreden beri politikayla ilgiliydi. Hitler iktidara gelmeden bir yıl önce komünist oldu. O sıra birbirimizi tanıdık. Gencecik bir kızdım. Şaşılacak bir şey yok. Şimdi 25 yaşındayım. Başkalarının nasıl sevdiğini bilmem. Daha doğrusu yalnız kitaplardan öğrendiğim kadarını biliyorum. Ama ben öylesine aşıktım ki geceleri uyumak içimden gelmezdi. Ya ertesi sabah kocamı göremezsem diye. Stuttgart yakınındaki bir köyde 2 hafta geçirdik. Mutluluğun ne olduğunu orada öğrendim. Derken Hitler iktidara geçti. Evime geldiler. Kocamı ele vermemi istediler. Böyle saygıdeğer kişilerin kızı diyorlardı. Gülüyordum. Çünkü o sıra kocam annemin evinde gizleniyordu. Kaçacak bir yer bulmak zorunda kaldık. Gizli örgütün bulunduğu Hamburg'da çalışıyordu Henry. Bazılarının ihaneti korkunçtu. Rastlardın, sözü değiştirip başka şey anlatırlardı. Kimlikleri sahteydi. Kocamla karşılaştığımız enderdi. Üstelik yalnız da olmuyorduk. 34 yılının Ağustos'unda yakalandı. 8 gün işkence ettiler. Arkadaşlarını ele vermesini istiyorlardı. Ona işkence ettiklerini biliyordum. Bir ESA mensubu tanıdığım vardı. Babanıza saygı duyduğum için size ele vermiyorum derdi. Ama kocanızı unutun. Yahudi sucuğu yapacağız onu. Tıpkı kocam gibi onun da adı Henry'di. Deli olacaktım. Kocama yapılan bütün işkenceleri ben de canımda hissediyordum. Henry konuşmadı. Yarı ölü halde Dachau'ya gönderdiler. Nedenini bilmeden umutla bekliyordum. Ben onun bir yolunu bulup kaçacağını umarken o çoktan ölmüştü. İspanya'da Fransızlar ve İspanyollarla iyi anlaştım. Almanlardan kaçıyordum. Korkunç bir şey. Tıpkı kocam gibi hepsi de mert insanlardı. Belki aralarında kocamın dostları da vardı. Beni anlayamazsınız. Anlatması çok güç. Savaş patlayacak. Bunun benim gözümde ne büyük anlamı olduğunu anlamıyor musunuz? Sizin için her şey açık. Oysa ben hem Almanya'dan nefret ediyor hem de onu seviyorum. Annem öldü. Babam orada. Ne olduğunu öğrenmekten korkuyorum. En kötüsü yakalanması değil. Babamı yakalamış olabilirler. Her şeyden çok beni korkutan Hitler'i destekleyenlere katılmış olması. O zaman babasız da kalıveririm. Almanca konuşma alışkanlığını yitirdim. Kısa süre önce Hitler'in bir konuşmasını dinledim. Almanca iğrenç geldi. Oysa bu dilde hayatın en güzel yanlarını duymuştum. Ya Henry ile birlikte kaldığımız köy? Basit, küçük bir Alman köyü. Ihlamur ağaçları, yeşil ve ekşi elmalar, muşamba kasketli çocuklar, çelik çomak oynayan ihtiyarlar. Bütün bunları yitirmeyi ister mi insan? İspanya'da Almanlardan kaçıyordum. Ama biri öldüğünde yüreğim paralanıyordu. Bizden değil miydi o ölenler? Benim gibi acı çekmemiş miydi? Size bunları anlatıyor. Ardından da Almanlar Hitler'i desteklediği için Almanca'dan, küçük köyden, bütün Almanlardan, hepsinden nefret etmemiz gerektiğini tekrarlıyorum kendi kendime. Ne acı bu yalnızlık. Sergey sustu. Karşısındakinin büyük acısı onu allak bullak etmişti. Anna'yı avutacak söz bulamıyordu. Üstelik sözler bir işe de yaramazdı. Elini sıkmakla yetindi. Sonra acele etmeden kendi kendine söylenircesine. Hitler'i destekleyenlerden nefret ediyordum dedi. Hepsinden mi? Biz faşist değiliz. Bütün Almanlar Hitler'in peşinden gitse ben yine sizi hatırlayacağım. Demek sizden nefret etmem imkansız. Komşu masada 2 kişi oturuyordu. Devirdikleri bardakların sayısını şaşırdıkları belliydi. Seslerini yükseltmeden ama sinirleri gergin, tiyatro oyuncuları gibi konuşuyorlardı. Elleri havada bir takım şekiller çizmekteydi. Savaş patlayacak o yüzden diyor Mortier. Ben Topal'ın kızını Döjan'a vermek için yaptığını biliyorum ya. Hem savaşı mavaşı boş ver. Bir tek daha atalım. Patron? Bir tek daha atarım doğrusu. Aslında Mortier Topal'ı devenin biri. Geçen sonbaharda av köpeğimi 2 günlüğüne aldı. Sonra gelip bizim itin bıldırcınların peşinden gidip git dönmediğini söylemez mi? Bak azizim, Topal Morty'ye haklı. Savaş kaçınılmaz şey. Çünkü kaçınılmaz dedik ya. Anna Sergey'e, kafa yapılarını gördünüz mü diye sordu. Tehlikeyi hiç fark etmiyorlar. Lansiye bile savaş patlarsa Korbel'inden uzakta cehennemin dibinde olacağını sanıyor. Çok aptal ama namuslu bir adama benziyor. Ya kızı? Sergey bozuldu. Ama saçma soru ha. Hoşuma gitti ama saçma sapan konuşuyor o da. Suçu kızda bulmamak gerek. Gördükleri öğrenimin sonucu. Mado ve benzerleri ölümün burunlarının dibine geldiğini fark etmiyorlar. Bir oyun geldi aklıma. Metterlihindi sanıyorum. Sahnede dayalı döşeli rahat bir ev. Ev halkı yemek yiyor. Pencerenin dibinde bir takım adamlar fısıldaşıyorlar. Evin kızı boğulmuş, cesedini getirmişler. Bir dakika sonra kapı çalınacak. Gerçekten daha korkunç. Yemekten sonra gelene dikkat ettiniz mi? Hani şu bıyıklı, bakın size anlatayım. Paris'e geldiğinde bir görev verdiler. Naziler uluslararası tugaylarda çarpışan arkadaşlarımızı gizlice Almanya'ya kaçırmaya hazırlanıyorlardı. 4 ay süreyle Avrupa Seyahat Ajantası'nda daktiloluk yaptım. Paris'te bir şubeleri vardı. Uluslararası tugaylar hikayesini aydınlatamadım ama pek çok şey öğrendim. Bu Roy denen adamı da orada gördüm. 2 kere geldi. Arjantin için bilet istedi. Sonra lüks bir kamera tutacağını söyleyip Şirke'nin yanına çıktı. Lansiye hiç kuşkulanmıyor. Aklı fikri şiirde. Çevresinin dantelle örüldüğünü sanıyor. Oysa örülen dantel değil, örümcek ağı. Allah'tan size rastladım çünkü sinirlerim çok bozuk. Uyku uyuyamıyorum. Dayanma gücünü yitirdiğim oluyor. İçimi rahatlattınız. Sergey genç kadından ayrılırken tatlılıkla "İyi geceler" dedi. Yağmurun ardından parıldayan karanlık sokaklarda yürüdü. Otomobiller gürültüsüzce geçip gidiyorlardı. Soluk yüzlerinde kıpkırmızı dudaklar, yalnız genç kızlar da sessizce geçiyorlardı. Kafasında her şey alt üst olmuştu. Anna'nın acısı, seyahat acentası, Korbel'in kargaşalığı, şiirler, sokaklar, deniz kokusu, yanık benzinin kokusu. Oturduğu karanlık çıkmaz sokağa vardığında yıldızlar belirdi. Milyarlar ve milyarlarca yıldız. Eskiden yıldızlı gökyüzüne bakmayı severdi. Arar tarar sevdiği yıldızları bulurdu. Hepsini de adıyla bilirdi. Ama burası güneyde kalıyordu. Gökyüzü çok başkaydı. Şu büyük yeşil yıldızın adı ne acaba? Şair olsam yıldızlardan söz ederdim. Yıldızlardan ve aşktan. Bu ufacık ve narin kadının kocasına duyduğu kadar ateşli bir aşktan. Her şey karmakarışık, onarılmaz halde. Anna Henry'yi yitiriyor. Nivel şiir yazıyor. Onun ne bu aşktan haberi var ne de yıldızlardan. Bir yığın sözcük. İçinde elle tutulur bir şey bulana aşk olsun. Ne büyük, ne acı bir gece. Ya öbürü, hüzün dolu yeşil gözleri, canı sıkın gülüşüyle Mado diyorlar adına. Paris'te yaşıyor. Ben de Paris'teyim. Bir yıl sonra ne olacak? Yıldız yerinden kıpırdamayacak. Kocaman ve yeşil. Lansiye acı acı güldü. Yıllar önce karanlık çarşambalar, karanlık cumalar konusunda bir şeyler okumuştu. Onun da payına karanlık perşembe düşmüştü. Daha 8 gün önce rahat rahat piliçle uğraşıyordu. Olaylar koşar adım ilerlemişti. Oysa Lansiye aceleyi hiç sevmezdi. Bir gün Londra'dan dönmek için uçağa binmesi gerektiğinde uzun süre homurdanmıştı. Bulutlardan ve kendi hiçliğinden başka şey göremiyorsun. İnsanlarda çabukluk hastalığı var. Sanki kendilerini bekleyen ölüm değil de bir armağan, ölümsüzlük kupası. Acele yemek, sık sık metres değiştirmek, bir kitabı çabucak okuyup bitirmek, aynı şekilde ölmek. Derken bu keyif ehli bir gün içinde hayatı boyunca katlanmadığı kadar çok dertle karşılaştı. Gaston Roy'a bir cevap vermek gerekiyordu. Ödeme süreleri geçmişti. Lansiye bütün gücünü topladı ve peki öyleyse dedi. Ertesi sabah notere gidip bütün işleri bitirdiler. Bir saat sonra Vlakov telefon etti. Lansiye Rus'un sabrının tükendiğini çok iyi anlıyordu. Ama görüşmelerin başında Lansiye Roşen müessesesinin işlerini anlatınca Roy kesinlikle Ruslarla yaptığımız anlaşmayı yırtmalısınız demişti. Gelip geçici müşteri onlar. İsterlerse mahkemeye başvursunlar. Zırnık koparamazlar. Müşteriden bol ne var? Hem geçici değil, devamlı, geleceği sağlam müşteriler. Malları Bilbao'ya veririz. Lansiye uzun uzun tartıştı ama Roy laf anlamıyordu. O zaman Lansiye Ruslarla olan işi sürümcemede bırakmaya karar verdi. Derken Vlakov'un sabrı taşmaya başladı. Onunla ilişkileri kesmek zorunda kalacağına üzülüyordu Lansiye. Roy'un büyük bir görgüsü yok. Bilbaoğlu haydutları koca bir ülkeden daha sağlam sanıyor. Yok 8 yıldan beri Lansiye'nin Ruslarla çalışması ne olacaktı? İyi ama siparişi teslim etmek Roy'la arasını bozmaktan başka neye yarardı? Neden Alpert tam şu sıra gitmişti sanki? Burada olsa bir yolunu bulurdu. Lansiye sonucu biraz daha geciktirmeye karar verdi. Belki Alpert dönerdi. Ama Vlakov sert ve inatçıydı. O zaman Lansiye, size Rochem müessesesinde yapılacak değişikliklerden söz ettiğimi hatırlıyor musunuz? Dedi. Şimdi düşüncelerimiz gerçekleşti. Alpert'le benim yeni bir ortağımız var. Size geçen perşembe tanıştırmıştım. Bay Gaston Roy. Anladım dedi Vlakov. Yine de siparişlerimizi teslim etmek zorundasınız. Bu konuda danışma avukatımızla görüştüm. Artık yeni siparişlerimiz de olmayacak. Alman müesseseleriyle iş yapmak istersek siparişlerimizi Almanya'ya veririz. Arkalarında Almanların gizlendiği Fransızlarla iş görmeye niyetimiz yok. Lansiye kendini kaybetti. Mali güçlüklerim olabilir ama ben Fransızım, çocuk değilim. Neden benimle böyle konuşuyorsunuz? Çünkü sizin rolünüz bir kukla. Lansiye coştu, kızıştı. Sergey gülümsedi. Ya Avrupa Seyahat Acentası? Lansiye vedalaşmadan dışarı fırladı. Rus aklını kaçırmış. Bu adamlar hep zorbalık sayıklıyor. Her yanda casus görüyorlar. Roy paranın nereden geldiğini saklamıyordu ki. İktisadi Haberler Ajansı'ndan. Almanların bu işe bir ilgisi yok. İnsanın onların işin içine karışması için deli olması gerekir. Düşündükçe Vlakov'un sözlerini aldırmamak gerektiğine inandı. Ama bir şey kafasını kurcalıyordu. Yemek yemiyor, kuşkulanan Marcel'in sorularına yarım yamalak cevaplar veriyordu. Dinlenmek için uzandı. Sonra birden fırlayıp telefona koştu. Roy evinde değildi. Kuşkulanan Lansiye kendi kendine ya Rus'un sözlerinde doğru olan bir yan varsa diyordu. Olamaz çünkü sordum soruşturdum. Peki ne olabilir? Belki ödeme gücü. Parası var ama. Parayı nereden buldu acaba? Kısa süre önce bu İktisadi Haberler Ajansı sürünüyordu. Lansiye sinirlerini yatıştırmaya çalıştı. Bu iş hep böyleydi. Kimi batar kimi üste çıkardı. Boşunaydı düşünmek. Akşama doğru Roy'u yakaladı. Hemen görüşmeleri gerekiyordu. Hemen. Roy görüşmeyi ertesi güne bırakmak istedi. Lansiye diretti. Peki başka bir randevumu öne alırım. Sion'a gelin. Akşam yemeğinde birlikte yeriz. Hayat bilgisi Gaston Roy'un her zaman aklını başında toplamasını sağlıyordu. Hayatın can sıkıcı, tatsız, yalnız hoş kaçamakları bulunabilen bir şey olduğuna inanmıştı. Yemek vermesine ya da uyumasına engel olmak çok güçtü. Yine de Sion'un yemeklerin çok iyi, durumu ise tehlikeli buldu. Lansiye laf anlamaz haldeydi, belki de sarhoştu. Daha o sabah notere gitmiş, dostça konuşmamışlar mıydı? Lansiye Gaston Roy'un karısıyla tanışmak istediğini söylememiş miydi? Şimdi lokantaya girerken ortağını selamlamamış, iki büklüm elinde listeyle bekleyen baş garsonu görmemişti. Bağırıyordu. Müteveffa Roche lekesiz bir ad bıraktı. Benimle alay edilmesine izin veremem. Fransızım. Lejyon d'honneur nişanının şövalyeliği verildi bana. Verdun'da savaştım. Roy kaşlarını çattı yine de tatlılıkla. Sevgili dostum. Önce yemeğe neyle başlayacağımızı söyleyin. İstakoza ne buyrulur? Lansiye aptal aptal onun yüzüne baktı. Peçetesini sallayarak garsonu savdı. İpe sapa gelmez cümleleri yüksek sesle sıralamaya devam etti. Sizi böyle sinirlendiren ne? Diyecek oldu Roy. Siz. Ben mi? Evet siz. Nereden çıktığınızı merak ediyor, öğrenmek istiyorum. Çılgınca, kibar olmayan bir davranıştı Lansiye'ninki. Gaston Roy içini çekti. Dalgın dalgın Lansiye'nin durulmasını bekleyerek istakoz bacaklarını emmeye koyuldu. Bir yarım saat böyle geçti. Sonunda Lansiye duruldu. Belki bir bardak Riesling alırsınız. Sağ olun, pek iyi değilim. Çok ileri gittim galiba, beni bağışlayın. Kendimi kaybettim. Yalnız siz bana yardımcı olabilirsiniz. Ortağımsınız, aramızda gizli saklı olmamalı. Rochem müessesesinin bütün sırlarını size açtım. Neden siz önemli olanı bana söylemiyorsunuz? Anlamadım. Ajansınızın ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Ulu Tanrım, size defalarca anlattım ya. Bilgi topluyor. Fransa'nın başta gelen sanayi dallarının durumunu inceliyoruz. İnceleyip ne yapacaksınız? Haberlerimiz arasına koyacağız. Bültenimiz size de geliyor ya. Bülteniniz 600 basılıyor. Abone ücreti 300 frank. Neden benimle alay ediyorsunuz? Yansiye yine sesini yükseltiyordu. Biliyorsunuz ya, düşünmemeye çalışıyordum. Bir sessizlik oldu. Roy sevindi. İkinci bir kriz gelmeyecekti. Çok iyi yapılan isti göğüs etinden ısmarladı. Bir genç kız yaklaştı, elindeki demeti uzattı. Nergisler yıldızları andırıyordu. Yandaki salonda dans başladı. Saksafon aşkı davet ediyordu. Birden masanın üzerinden uzanan ve bütün gücüyle Roy'un yüzüne üfleyen Lansiye fısıldayarak sordu. Ya Avrupa Seyahat Ajentası? İstediği kadar soğukkanlı olsun, Gaston Roy yine de şaşırdı. Çatalı havada, tabağıyla dudaklar arasında kala kaldı. Lansiye'nin neden bağırdığını Roy şimdi anlıyordu. Durum pek hoş değildi. Roy, yakışık almaz işlerle suçlandığını belli etmek zahmetine bile katlanmadı. Yalnız oynadığı oyunun farkına varan ortağı karşısında şaşaladı. Alman parasıyla istemem. Anladınız mı? İstemem. Gaston Roy karşısında mutlu, bütün hayatı büyük rahatlıklar içinde geçmiş bir adam bulunduğunu biliyordu. Açgözlüler ve hainler dünyasında bir çocuk. Roy'a çok basit gelen hayat kuralını bu adama anlatmak güçtü. İflas etmiş bir iş adamının oğlu olan Roy, hukuk fakültesini bitirmişti. Sevdiğinden değil, hayat kendisini bu yola sürüklediğinden iş adamı olmuştu. Lüks peşinde koşmuyor, adam gibi yaşamak, karısıyla çocuklarına doğal gelen rahatlığı sağlamak için çalışıyordu. Lansiye'nin davranışı onu kızdırmıştı. Afrika'dan gelen karacasıyla bu avanağın ondan üstün bir yanı mı vardı? Aslında Gaston Roy'un zengin bir kayınpederi yoktu. Kendisi gibi bir kadınla evlenmişti. Elinden geldiğince çalışıp çabalıyordu. Kendine göre namuslu bir adamdı. Borçlarını zamanında ödüyor, dedikoduyla ilgilenmiyor, yoksul yeğenlerine yardım ediyor, çocuklarının doğru yoldan ayrılmamalarını, birer hırsız ya da sanayi şövalyesi olmamalarını sağlayacak şekilde okutuyordu. Ama iş hayatında ahlakı unuturdu. Sık sık peyniri koklamanın gereksiz olduğunu söylerdi. Ne yapsam peynir kokacaktı. Ötekilerle olduğu gibi şirkeyle de heyecansız ama utanç duymadan çalışırdı. Bir sürü müesseseyi kollar, güç duruma düşen olduğumu şirkeye bildirirdi. Roşen konusunda da aynı şey olmuştu. Şirke, Lansiye'yi paraca desteklemesini önermişti. Roy, bir aracıdan başka bir şey değildi. Şimdi basit, olağan ama can sıkıcı bir durumla karşılaşıyordu.